Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 8.
Belki Haluk söylediği kadar kolay vazgeçemeyecekti başhekim olma fikrinden. Ama Aydan için bunu söylemesi bile yeterdi. Haksızlık etmiş olduğunu düşündü bir kez daha. Yok, dedi, sen bana bakma, bazen saçmalıyorum. Bence çok iyi bir başhekim olursun. Haluk birden yerinden hafifçe dikildi. Bak, dedi, bak, nasıl tepeden çekmiş odayı görüyor musun? Müthiş değil mi? Nasıl düşünüyorlar acaba bu sahneyi böyle çekmeyi? Aydan ekrana baktı ama kocasının gördüğü müthiş şeyi göremedi. O, bir odada oturan üç sessiz insanı görüyordu yalnızca. Bir kahve daha içer misin? Dedi. İkinci kahveyi içmediler. Aydan elini Haluk'un bacağına koydu. Karılarının sıradan dokunuşlarında bir heyecan bulmayı bırakmış kocalar gibi. Önce dizinin biraz üstünde duran ele aldırmadı Haluk. Ancak elin baskısını hafifçe hissettirerek kımıldamaya başladığını fark edince dönüp baktı. Aydan onun bir dakika filme bakıyorum demesini bekledi ama Haluk gülümsedi. Ne o? Dedi. Aydan ikisinin de iyi tanıdığı bir biçimde kadınların kocalarıyla ya da sevgilileriyle sevişmek istediklerinde yüzlerinde beliren o utangaçlıkla ahlaksızlığın birbirine karıştığı gülümseyişle gülümsedi. Sonra gözlerini yatak odasına giden koridora çevirdi. Haluk birden elindeki aletin düğmesine basıp televizyonu kapatarak ayağa kalktı. Aydan sanki kocasını kışkırtan kendisi değilmiş gibi yerinden kımıldamadan alaycı bir şekilde gülümsedi. Ne o? Niye kalktın? Sen film seyretmiyor muydun? Haluk Aydan'ın elinden tutup çekerek kaldırdı. Hadi bırak şimdi, içeri girelim. Birbirlerine sarılarak gittiler yatak odasına. Dümdüz, oyunsuz, konuşmasız ama güçlü ve arzulu bir sevişme yaşadılar. Hatta her zamankinden daha istekli olduklarını düşündü daha sonra Aydan. Birçok alışkanlıklarını unuttukları o gece Aydan, kocasına sevgiyle sarılıp kendini mutlu bir halde uykuya bırakarak, uykunun hayatın gerçeklerini silip kendi rüyalarını yarattığı o sihirli eşikten geçmek üzereyken, derin ve hafif bir sızı gibi bir kızgınlığın bütün duyguların altında kımıldadığını hissetti. Uykuyla uyanıklık arasındaki o belirsiz ve kısa aralıkta hiç tanımadıkları bir erkeğin ilişkilerini değiştirdiğini, Haluk'un duygularını açıklamasına, kendisinin ağlamasına o erkeğin neden olduğunu düşünerek hem Haluk'a hem kendisine hem de hayatlarına kendi gölgesini sokarak onları değiştiren Cem'e kızdığını fark etti. Bu çok belirgin bir duygu değildi ama hissediliyor. İleride daha büyüyebileceğine dair işaretler veriyordu. Belki de uykunun yarattığı o dalgın uyuşmanın etkisiyle kızdığı iki erkeğin de olup bitenlerin hiç farkında olmadıklarını, her şeyi bilenin yalnızca kendisi olduğunu düşünemedi. Ertesi sabah kalktığında bazı evlerde bazı sabahlar rastlanılan kokulardan, seslerden, sessizliklerden, uygun kıvamda bir ısıdan oluşan, tarifi yapılamayan ama sezilen o huzur havasını hissetti. Yumuşak, eski, rahat bir elbise gibi insanı saran, bir sevgiliden çok bir annenin koynu gibi sıcak ve güven veren bir duyguydu bu. Mutluluk değilse de, mutluluğa giden yolda, insanın durup oyalanmaktan zevk alacağı, bir gün varılacak mutluluk diyarının hayalini kuracağı bir mola yeri gibiydi. Hatta insan yeniden yollara düşüp, mutluluğa doğru birçok çetin maceradan geçeceğine, ömrünü bu durakta, bu dingin ve güvenli iklimde geçirmeyi yeğleyebilirdi. O cumartesi sabahı, kocasıyla kızının mutfaktan gelen seslerini dinleyerek giyinirken, kalkması gereken yerin burası olduğunu, başka maceralara, yolculuklara heves etmenin anlamsız olacağını düşünmüştü. Mutluluğun o olağanüstü kıvamını, içinde şefkatten heyecana kadar her duygunun bulunduğu o inanılmaz tadını bilmeyen biri, bu hissedilenin mutluluk olduğuna bile inanabilirdi. Aydan da buna da inanıyordu o sırada. Huzur ona mutluluk gibi geliyordu. Bütün o huzura, kendini saran yumuşacık mutluluk duygusuna karşın, düşüncelerinin arkasında kıpırdanıp duran Cem'in hayalinden ve onunla yaptığı konuşmanın hazzını arada bir hatırlamasından duyduğu tedirginlikten ya da gergin geçen son bir iki günden sonra ailesine sığınma isteğinin güçlenmesinden. Selin'i o hafta sonu annesine bırakmamaya, hep birlikte ormana gitmeye karar vermişti. Belki de ailesini de içine alan bir değişiklik yaşamak istiyordu. Orman onları bir masal gibi karşılamıştı. Bahar aydınlığı ağaçların arasındaki kuytuluklara ulaşabilmek için kalın dallarla çeşitli oyunlara girişiyor, dallardan kurtulabilen ışık sütunları gölgeli toprağa vurarak, içinde çeşit çeşit böceğin uçuştuğu ışık gölcükleri oluşturuyordu. Eflatun, sarı, kırmızı, mor çiçekleri, çeşitli biçimleri ve birbirine benzemeyen kokularıyla ışık gölge oyunlarının arasında masum bir sükunetle duruyorlar. Sanki arada bir gölgelerden kurtulmuş bir ışık damlacığının kendi üstlerine düşüp renklerini biraz daha parlatmasını bekliyorlardı. Selin canlanıp coşmuş bu muhteşem ormanın sevinçli bir parçası gibi zaman zaman karşısına çıkan ışık gölcüklerin üstünden atlayarak ağaçların arasındaki patikada koşuyor, bazen durup annesiyle babası geliyorlar mı diye arkasına bakıyordu. Aydan kocasının koluna girip bütün bedeniyle ona yaslanmış, hem yürüyor hem de tuhaf bir gururla kızının koşmasını izliyordu. Orman sessizdi. Arada bir yanlarından, başka bir alemden aniden ortaya düşmüş gibi parlak renkli eşofmanlar giymiş çiftler büyük bir ciddiyetle hızlı hızlı yürüyerek geçiyordu. Haluk karısına Selin'i göstererek "Ne kadar güzel, değil mi?" dedi. Sonra da bir sır verir gibi "Onu biz ikimiz yaptık." diye ekledi. Bunu sık sık söylemekten hoşlanır, sanki aralarında kopmayacak bir bağ olduğunu hem kendisine hem karısına hatırlatmaktan güvenli bir zevk duyardı. Sonra gülümseyerek Aydan'ın kulağına doğru başını eğdi. "Bu akşam yorulup erken uyur, değil mi?" Aydan Haluk'un kolunu sıktı. "Merak etme, ben onu uyuturum erkenden. Zaten hali kalmaz." Bu minicik konuşma bile onları eski günlerine, gençliklerine taşımıştı. Kendilerini güçlü, sağlıklı, her türlü sorun üstesinden gelmeye hazır hissediyorlardı. Hayat, ağaçlardan, çiçeklerden, yapraklardan, usul rüzgarlardan, serin gölgeliklerden, ışıklı ılıklıklardan, mutlu sessizliklerden ve fısıltılı kırıştırmalardan oluşmuş, güzel kokulu, kocaman bir buket gibi gözüküyordu onlara o ormanın içinde. Hiç acele etmeden, neredeyse attıkları her adımın tadını çıkararak yürüyorlardı. Bir akşam önce hissettikleri, şimdi bu ormanın içinde, Aydan'a yıllarca önceymiş gibi geliyor, o duyguları yaşamış olduğuna şaşırıyordu. O yürüyüşte baş eğinlikten hiç söz etmediler. Garip bir sezgiyle o konudan uzak duruyorlardı. Arkadaşlarıyla, aileleriyle ilgili küçük dedikodular yaparak, kendilerini en yakınlarından bile ayırıp, bu konuşmalarla birbirlerine bağlıyorlardı. Onların o üç kişilik ailesinin dışında kalan herkes, onlar için sevgiyle andıkları yabancılardı o sırada. Selin'in erken uyumasıyla ilgili şakalar yaptılar. Bir ara Haluk durup karısına baktı. "Yoruldun mu?" Bunu öylesine bir şefkatle sormuştu ki, Aydan, Selin'e şöyle bir bakıp, onun başka şeylerle ilgilendiğini görünce, hızla uzanıp kocasını dudaklarından hafifçe öptü. "Biraz canım, çok değil, daha yürüyebilirim." "Yok, hadi dönelim." Selin'e seslenip döndüler. Ormandan çıktıklarında Aydan, o ferahlatıcı serin sükûnetin ruhuna işlemiş olduğunu hissediyordu. İçi kıpırtısız bir dinginlikle kaplanmıştı. Biraz üflenirse büyüyecek küçük bir ateşe benzer bir neşe de hissediyordu. O neşeyi biraz daha canlandırabilmek için uğraşması gerektiği duygusuna kapılarak olduğundan da coşkulu bir sesle konuşuyordu. "Hadi gidip yemek yiyelim. Çok acıktım." Yemekte Aydan daha önce sakatlanmış bir yerini ters bir hareketle irkittiğinde hissedilene benzer kısa, ani ama şiddetli bir sarsıntıyla Cem'in "zeytinlerden" deyişini hatırladı. bunu hatırlatacak hiçbir şey yoktu görünürde. Yüzüne bir sıcaklık bastığını, kızardığını hissetti. Ama kocasıyla kızı bunu fark etmedi. Cem'in görüntüsü de belirdiği gibi hızla kayboldu. Görüntünün yerinde sızlayan bir korku kaldı. Eve döndüklerinde hava kararmış, Selin de iyice yorulmuştu. Aydan onu odasına götürüp yatırdı. Salona geri geldiğinde Haluk ışıkları yakmıştı. Salon biraz loş ve iç sıkıcı göründü Aydan'a. Kendisini şaşırtan sinirli bir sesle, "Açsana lambaları," dedi. "Burası karanlık, insanın üstüne basıyor." Haluk karısına biraz şaşırarak baktı. "Bütün lambalar yanıyor canım, hepsini açtım zaten." "Öyle mi?" dedi Aydan hafifçe utanarak. Ev ona daralmış, kararmış, bunaltıcı bir yer gibi gözüküyordu. Nedense sabahki huzuru ve neşesi yoktu. Ev geceleyin sabah gözüktüğü gibi gözükmüyordu. Aynı evin kendisine sabahları başka, akşamları başka gözüktüğünü, daha sonraları iyice öğrenecek, geceleri kaygıyla bekleyecek, sabaha hep yeni beklentilerle kalkacaktı. Daha önce de hiç öyle hissetmiş miydi, bunu hatırlayamıyordu ama o gün sanki evliliklerinden beri ilk kez geceleyin o eve bir kez girdikten sonra bir daha çıkamayacağını fark etti. Bir yere gideceği yoktu ama gidecek olsa da gidemeyeceğini görmek, bu gerçekle aniden yüz yüze gelmek, evi onun için sıkıntılı bir kapana çevirmişti. Kendi evinde kendini bir tür tutsak gibi hissediyordu. Her zaman sığındığı, kendisine ait gördüğü, özlediği o ev, şimdi yabancı ve düşman gözüküyordu gözüne. Bütün duygularıyla düşüncelerin içine düzenli bir şekilde istif edildiğini sandığı ruhunda bir şey yerinden oynamış, o oynayan şey her ne ise bütün görüntüleri, bütün algılamaları değiştirmeye başlamıştı. Son bir iki gündür alışkın olmadığı bir biçimde hırpalanan ruhunda belirmeye başlayan bir kırılganlıktan doğan bu küçük duygusal sancılar, o hafta sonu ara ara nöbetler halinde gelmesine karşın, kocasının ve kızının alışılmış sevgisiyle sağlamış, evdeki aile hayatının sükuneti sanki son günlerin bütün tuhaflıklarını, alışılmadık sıkıntılarını, beklenmedik gerginliklerini yıkamış, içini temizlemişti. Aydan haftaya dirileşmiş, gençleşmiş, güçlenmiş, neşe ve enerji dolu başlayıp iş yerine arzuyla, neredeyse tutkuyla gitti. Yardımcılarıyla şakalaştı. Onlara takıldı. Halinde çok fazla değil ama çevresindekilerin dikkatini çekecek kadar bir değişiklik vardı. Sanki her zamankinden daha neşeliydi. Hasan'ın öğle yemeğini, birlikte yeme önerisini hiç düşünmeden kabul etti. O günlerde çok gözde olan lokantaya gitmeyi kendisi istedi. En pahalı yemekleri ısmarladı ve Hasan'ın şakalarına yemek boyunca çok güldü. İçki içmemelerine rağmen neşesinde sarhoşluğu andıran ve karşısındakini hem eğlendirip hem kuşkulandıran belirsiz bir kayganlık vardı. Birden o neşe kayboluverecekmiş, yerini gözyaşlarına bırakacakmış kaygısı uyandırıyordu Hasan'da. Ama Aydan'ın neşesinde yemek boyunca hiç eksilme olmadı. Yemekte açıkça bir şey söylemeden ama flört ettiğini de hiç saklamadan cilveli bir sesle konuşmuştu. Çok uzun zamandır Aydan'ın bütün yakınlığına rağmen kadınsı bir kıvraklıkla aralarına mesafe koyduğunu, bu tür flörtümsü konuşmalardan kaçındığını bilen Hasan şaşırmıştı. Bir ara Aydan, "Yaz geldi," dedi. "Evet, havalar aniden ısındı. İnsanın içinde bir şeyler uçuşuyor böyle havalarda. Sen böyle hissetmiyor musun hiç?" Erkeklerin gizli gizli sevdikleri kadınların neşesinden ve yeni bir eğlence aradıklarının işaretlerini taşıyan fettan seslerinden, ellerinde olmadan yaralandıklarını hissettikleri keder, Hasan'ın yüzünde yorgun bir gölge gibi dolaşıp geçti. "Benim içim uçmaktan yoruldu. Artık konacak bir yer arıyor." Aydan, Hasan'ın yüzünden sesine yansıyan kederi görmezliğe gelip, gene hafif ve eğlenceli sesiyle konuşmaya devam etti. Ama sorusunda bir kışkırtıcılık vardı. "Nereye konacak peki?" Hasan, Aydan'ın yüzüne baktıktan sonra gülümsedi. mümkünse düz bir yere. Aydan öyle bir kahkaha attı ki neredeyse bütün lokanta dönüp baktı. Utanıp başını önüne eğdi ama gülmeye devam ediyordu. Hem yanıt ona çok komik gelmişti, hem de Cem'le karşılaştıktan sonra başlayan zekice konuşmalarla süslü oyunlar oynama isteğini Cem kadar korkutmayan biriyle yatıştırabileceğini gördüğüne sevinmişti. Cem ona bir kadın olduğunu hatırlatmıştı. Ama daha önemli olan ona zeki bir kadın olduğunu hatırlatmasıydı.
Ayrım sonu.